Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 20. Ayrım. Bu da yetmezmiş gibi bu kasetlerin her birinden dolayı sonu gelmez sorguları alındım. Hep hapis tehdidi altında yaşadım. Askeri ve sivil savcılar ellerine geçen her kasetle ilgili beni sorguya alıyorlardı. Çünkü korsanlar ortada yoktu, ben vardım. İlk plağım 74 affından yararlandıktan sonra da sürüp gitti bu. 12 Eylül'de içinde olmak üzere her sorguda o yayınlarla ilgim olmadığını anlatmaya çalışıyordum savcılara. Çünkü işin ucunda yıllarca hapis yatmak vardı. Savcıların mantığı ise alemdi doğrusu. İlgin olmadığını ispat et. Nasıl ispat edebilirim ki? Aslında o korsanlar bana her yönden kötülük yapıyorlardı. Normal bir devletin görevi beni bu haksızlıklara karşı korumaktı. Ama böyle ilkel bir ortamda savcılar da onlarla bir oluyor ve beni suçluyorlardı. Ne telif haklarından haberleri vardı, ne de sanatla ilgili en ufak bir duyarlılığa sahiptiler. Bir arada konser konsanlığıyla başım derde girdi. Türkiye'nin her yöresinden karşılaştığım insanlar beni söz verdiğim konserlere gitmemekle suçlamaya başladılar. Sokakta gördüğüm bir grup genç, "O akşam Muğla halkı sizi saatlerce bekledi," diyordu. Dağ köylerinden bile gelen olmuştu. Yazık. Oysa ne Muğla konserinden haberim vardı, ne de öyle bir söz vermiştim. Aynı şey Denizli'de, Kırşehir'de, Antalya'da tekrarlanıyordu. Sonunda öğrendim ki iki adam ellerinde benim afişimle il il dolaşıyor ve menajerim olduklarını söyleyip konser turnesi bağlıyorlarmış. Aldıkları avansları cebe indirip ayrılıyorlarmış oradan. Sonra konser gününde toplanan halk da benim gelmediğimi sanıyormuş. Bunun üzerine yine Cumhuriyet'e bir ilan vererek hiç menajerim olmadığını duyurmuştum ama geç olmuştu artık. Adamlar epey para vurmuşlardı. Böylece yıllar boyu milyonlarca kasetimin satıldığı ve konser biletimin kapışıldığı bir ortamda ben parasızlıkla boğuşarak ve savcılarla mücadele ederek yaşadım. Türkiye'de her zaman olduğu gibi yine barbarlık kazanıyordu. İşte Ferhat'ın getirdiği o ilk plak yeni bir dönemin habercisi oldu. Ben İsveç'te her şeyden habersiz yaşarken Türkiye'de ünlü olmuş, hatta sömürülmeye başlamıştım. Kafamda yeni bir plak biçimleniyordu. Artık iyiden iyiye kendini duyuran Türkiye özleminin ifadesi olacaktı bu. Yurt dışına çıkan insan ilk şokları atlattıktan sonra derin bir özlem içine düşer. Ama bu özlem ülkesinin bugününü ve gündelik yaşamına değil, zaman içinde kavranılmasına yöneliktir. Uzaktan seyrettiğiniz ülkeniz dünü ve yarınıyla var olur kafanızda. Oysa o sırada ülkede yaşamakta olan insanlar için en önemli boyut bugündür. Yurt dışında yaptığım müzikte bu ayrım çok belirgindir. Bu etkilerle yeni bir plak oluşuyordu kafamda. Çok sesli müzik günahına adımlar. 1974 baharında Paris'teki Avantgarde şenliğine davet edildim. Oradaki Türk sendikacıların yardımlarıyla gerçekleşen davet, benim ilk uluslararası konserimdi. Paris'te beni sendikacı Nejat ve arkadaşları karşıladı. Çok hoş insanlardı. O akşam tanıştığım gençlerle epeyce sohbet koyulttuk. İçlerinden biri, Laon Shaul, motosiklete biniyordu ve ne yazık ki o gece sabaha karşı bir kazada öldü. Avantgarde şenliği büyük bir parkta yapılıyordu. 30 binden fazla insan çimenlerin üstüne yayılmıştı ve parkın her köşesi bir bayram şenliğini andırıyordu. Sahnede yer alan sanatçılar birbiri ardına kendi ülkelerinin en etkili ezgilerini, en vurucu sözlerini seslendiriyorlardı. O günlerde Şili'deki Pinochet darbesi gündemde olduğu için Quilapayun ve İnti İllimani gibi gruplar çıktıkça kalabalık hep bir ağızdan gürlüyordu. El Poble, Unido, Yamas, Sara, Venkido. Yani halkın örgütlü gücü yenilemez. Tüylerim diken diken oluyordu. 1970'ler Avrupa'sındaki dayanışma ruhu Vietnam, Şili ve İspanya ekseninde şahlanıyor ve uluslararası bu dayanışma on binlerce kişiyi kardeş kılıyordu. Bana akşamüstü sıra geldi. Ünlü Blood, Sweat and Tears grubundan önce sahneye çıkacaktım. İlk kez böyle bir kalabalığın önünde çalıyordum. Nazım, Hiroşima, Pir Sultan derken sazın sesi parkın üzerinden aktı gitti. İnsanlar dinlediler ama ben sahneden çok da mutlu ayrılmadım. Çünkü bizim için çok önemli olan sözleri anlamalarına imkan yoktu. Saz da tek başına gerekli etkiyi yaratamıyordu. Hele biraz sonra Blood, Sweat and Tears grubu gök gürültüsü gibi gürleyince bu geleneksel tarzı değiştirmenin şart olduğunu anladım. Çok boynu bükük ve zayıf kalıyorduk. Bizim de ritim ve armoni ögeleriyle güçlendirilmiş bir orkestrasyona kavuşmamız gerekliydi. Şili grupları yerel çalgılarını gitarla, basla, davulla bütünlemişlerdi. Yunan grupları buzukilerini tabanca gibi orkestraların önüne koyuyorlardı. Oysa biz tıngır tıngır bir saz eşliğinde şiir söylüyorduk. O gün Paris'teki parkta rock gruplarının müziğini dinleyerek dolaşırken kafamda müzikal bir yapı şekillendi. Ne pahasına olursa olsun halk çalgılarının kullanıldığı armonik ve ritmik bir üslup yaratacaktım. Daha önce Anadolu rock akımı bu müzikal formun içinde sazı yerleştirmişti. Ama bu iş gitarcıların saz çalması ve popçuların halk müziğine bakışı biçimindeydi. Belirli parçalar belli bir duyarlılık içinde işlenebiliyordu. Ona bakılırsa çağdaş besteciler de Cumhuriyet kültür ideolojisinin etkisiyle Anadolu müziğine el atmış ve çamdan sakız akıyor gibi bazı türküleri çok seslendirmişlerdi. Oysa yapılması gereken halk müziğinin özünü ve vurucu yanını ortaya çıkarmak ve halk çalgılarının bütün ustalıklarıyla sergilenmesine izin vermekti. Ayrıca müzik geleneğimize dayalı yeni modern şarkılar, şansonlar, balatlar yaratmalıydık. Bunlar modern şiirin en yetkin örneklerini sunmalıydı. O gün benimsediğim bu anlayış beni kendi ülkemde ve dünyada önemli kitlelerle buluşmaya götürdü. 1999 yılında İtalya'dan gelen bir mektubu okurken bir kez daha hatırlayacaktım bunu. Çünkü mektup her yıl düzenlenen Sanremo en iyi şarkı yazarı ödülünün bana verildiğini duyuruyordu. Onlara yazıp bu ödülü daha önce kimlerin kazandığını sordum. Gelen cevap jürinin beni olmak istediğim yere oturttuğunun kanıtı gibiydi. Bob Dylan, Leonard Cohen, Jacques Brel, Leo Ferre gibi şair şarkı sözü yazarlarına verilmişti bu ödül. Sanremo'da Ariston Tiyatrosu'nda verdiğimiz bir konser ve coşkulu ödül töreni Anadolu'nun kadim saz geleneğiyle başlayan bir yolculuğun son durağı gibi bir etki bıraktı üzerimde. Paris'te gün boyunca parkta dolaşıp düşünürken böyle yeni bir formasyonda sazın çok önemli bir işlev göreceğini biliyordum. Bu konuda bir kompleksim yoktu, hala yoktur. Saz yerine daha kibar bir enstrüman çalma merakını gülünç bulmuşumdur. Çünkü bu düşüncedekilerin hiçbiri Carmina Burana'nın Viyana icrasındaki Türk Lavtası adı altında saz kullanan Karl Orff kadar kibar, çağdaş ve batılı olamazlar. Ya da Ravi Shankar'ın Star ile plak dolduran Yehudi Menuhin'den daha gelişmiş müzikal anlayışları yoktur. Bu noktada bir zaman kayması daha yapmama ve 2000 yılının Paris'ine uzanmama izin verin. Salla Pleyel salonuna, ünlü orkestra şefi Zubin Mehta'nın provasına. 2000 yılında Paris'te bir milenyum konseri düzenlenmişti. Çeşitli uluslardan birçok sanatçı katılıyordu konsere. Montserrat Caballé'den Lionel Richie'ye kadar uzanan bu sanatçılar her birine 5 dakika süre verilmişti. Benim de 5 dakikam vardı. Herkese Moskova Senfoni Orkestrası eşlik edecekti. Orkestrayı Zubin Mehta yönetiyordu. Ben İstanbul'dan kanun üstadı Halil Karaduman'ı da birlikte götürmüştüm. Prova sırası bize gelince Zubin Mehta'ya maestro dedim. İzin verirseniz bizim bölümde kanunun da eşlik etmesini istiyorum. Zaten onca sanatçıyla prova yapmak zorunda kalan Mehta, Halil'in elindeki kanunun tellerine umutsuzca baktı ve Ravi Shankar'la bir konser yönetmiştim. Star'ı akord etmesi bir gün sürmüştü dedi. Göreceksiniz öyle olmayacak maestro dedim. Benim ısrarım üzerine izin verdi. Halil, Moskova Senfoni Orkestrası'nın önünde yerini aldı. Daha sonra provaya geçildi. Halil'in kanunu şefe ve orkestraya hiç güçlük çıkarmıyor, tam tersine şırıl şırıl akan bir su gibi onları peşinden sürüklüyordu. İlk provalarda normal sayılacak hataları bile örtüyordu. Zubin Mehta bu işten pek memnun kaldı. Provadan sonra sohbet ederken bu çalgı hakkında bilgi istedi. Otello operasında mandolin yerine bu çalgıyı kullanacağım artık diyordu. Zaten konuda Kıbrıs'ta geçmiyor mu? Konudan biraz ayrılacağım ama aynı konserde bizim devletin niteliğini anlatan bir olay daha gelişti. Millennium konserinin 3 sunucusu vardı. Ünlü Hollywood aktörleri Gregory Peck, Sidney Poitier ve büyük İngiliz oyuncu Peter Ustinov. Konserden önce bizim dış işlerinden bazıları beni aradılar ve bir uyarıda bulundular. Gregory Peck'in aslı Ermenidir. Asıl adı Gregor Pekmezciyan. Güldüm. Peki ne olacak dedim. O büyük Gregory Peck'in bizim ülkemizle bir ilgisi varsa bundan onur duymak gerekir. Ayrıca bırakın bunları da bu kadar önemli bir konserde bir Türk eserinin çalınmasının mutluluğunu yaşayın. Konserde beni Gregory Peck değil, Peter Ustinov sundu. Daha sonra hep birlikte Maxim'e yemeğe gidildiğinde, bu saçı başı ağarmış olduğu halde hala ışıl ışıl parlayan Gregory Peck'e Roma tatilinin büyük aktörüne bakıp, şu bizim sevgili ülkemizin bitip tükenmek bilmeyen saçmalıklarını düşündüm. Şimdi yine dönelim çok sesli müzik günahına adım attığım günlere. Bazı çalgıları küçük gören aydın hastalığı, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki saz yakma aşırılığından kaynaklanır. Ahmet Kutsi Tecer'in aktardığına göre jandarmalar Aşık Veysel'in 7 sazını yakmışlar. Aynı isterik tutum Yunanistan'da da yaşandı. Orada da bir dönemler buzuki çalgısı yasaklandı. Oysa sazın bozuk düzen akordundan kaynaklanan ve adını bile bu akort sisteminden alan buzukinin adı ya da gelişmiş oluşu onu kullanan besteciye bağlıydı. Mikis Theodorakis, Manos Hacıdakis gibi besteciler bu yasaklanan çalgıdan bir dünya sound'u çıkarmayı bildiler. Bu bitmez bir kavgaydı. Döneminde Mozart bile adi şarkılar yazmakla suçlanmamış mıydı? Şarkılarının sarayların yanı sıra sokak meyhanelerinde söyleniyor oluşu ve hele saraydan kız kaçırma gibi banal ve arabesk konuları işlemesi onu Viyana aristokratları ve özellikle kıskanç rakiplerinin gözünde adi bir halk müzisyeni kılıyordu. Stockholm'e dönünce hemen çalışmaya koyuldum. Ülker İsveççe öğretmeni olarak çalışıyor ve eline geçen 4000 kronla evi geçindiriyordu. Aylin okulda rahattı. Ben ise müzik çalışmak, kitap yazmak dışında hiçbir işle ilgilenmiyordum. Ne olursa olsun hayatımı sanatla kazanacaktım. Bunun dışında hiçbir iş yapmamaya kararlıydım. Bu sözümü de tuttum ve en güç zamanlarımızda bile sanat dışındaki dünyaya kapattım kapılarımı. Önce sazın değişik türleri olan divan sazı, bağlama, cura gibi çalgıların nasıl birlikte kullanılabileceğini düşündüm. Radyo tarzı olan sol, re, la düzeni, melodiyi tek telde çalan ve öteki telleri antimüzikal bir şekilde tınlatan geri bir türdü. Oysa ben Anadolu'nun arkaik yöntemi olan mi, re, la akorunu benimsemiştim. Bu düzen melodi yanında armoniye de olanak tanıyordu. Bu sırada aynı mahallede oturduğumuz müzik hocası Hasse ile müzik çalışıyorduk. Onun hoca olduğu Dalcroze Müzik Okulu'na devam etmeye başladım. Bu çalışmalarda armoni bilgimi geliştirmeye çalışıyordum. Bir yandan da korkuyordum. Çünkü şimdi kulağa hoş gelen çok seslendirme niyeti o dönemde bir tabu ve büyük bir suçtu. Anadolu'nun sesi olan saz belli Alevi parçalarına ve devrimci sözlere yalın biçimde eşlik ederdi. Bunun dışında bir deneme neredeyse kafirlikti. Biliyorum şimdi garip geliyor ama o zamanlar hepimizi korkutan sol baskı benim uğraştığım gibi işlere izin vermiyordu. Hızlı, ritimli, neşeli parçalarda makbul değildi. Hatta Ankara'da Comandante Che Guevara şarkısının coşkun ritminden dolayı Kübalıların ne yozlaşmış adamlar olduğu konuşuluyordu. ağıt söylemeyi bile bilmiyorlardı. Ferhat'la İsveç Radyosu için bir program hazırladık. Karla Plan'daki radyo stüdyolarında akustik gitar ve sazla parçalar kaydettik. Günlerce uğraşarak elde ettiğimiz müzikal çözümler harikaydı. Program umduğumuzun üzerinde ilgi gördü ve 5 kez tekrarlandı. Demek ki doğru bir yöntemdi bu. Batılı'nın kulağına hoş geliyordu. Ertesi gün sokakta rastladığım bir doğulu arkadaşın sorusu ise bugün bile aklımda. Programı dinlemişti ve gitara akıl erdirememişti. Sözleri gırtlaktan çatlatarak darbuka yerine niçin gitar kullandınız diye soruyordu. O günlerde 2 aşık geldi Stockholm'e. Aşık Nesimi ve Aşık Daimi. Nesimi eskiden beri dostumdu. Her akşam üçümüz de sazlarımızı alıyor ve Anadolu'nun ne kadar güneş yüz görmemiş semahı değişi varsa çalıyorduk. Daimi'den değişik saz teknikleri ve ilginç parçaları öğrendim. Nesimi ise başlı başına bir kaynaktı. Onları zaman zaman doğaçlama yapmaya ve ayrı yollardan yürüyerek aynı noktada buluşmaya zorladım. Bunların hepsini kaydediyordum. Bugün Stockholm'de birilerinin elinde olmalı bu bantlar. Öyle ilginç, öyle değişik bir müzikalite çıkıyordu ki şaşırıyor ve çok seviniyorduk. Stockholm'de 1 aydan fazla kalan 2 aşıktan aldığım etkilerle yeni planımın formasyonu oluşuverdi kafamda. İşte bu 1000 yıllık gizli müziği armonik bir yapıyla sunacaktım. Şimdi 2 aşık da yaşamıyor. Daimi'yi yıllar önce yitirdik, Nesimi'yi ise Sivas katliamında. Müzikal gelişimdeki katkılarını hiçbir zaman unutmayacağım. Bu aziz insana çok çok şey borçluyum. Anadolu'nun gizli sesini bulma çabaları. Hazırlayacağım plan bütün öğeleri belliydi. Anadolu deyişlerini, bu köke dayanan bazı bestelerimi ve Yaşar Kemal'in Bin Boğalar efsanesindeki şiirsel metinlerini kullanacaktım. Evde yaptığım çok kanallı deneme kayıtlarında ilginç armoniler yakalamıştım. Ayrıca o sırada Stockholm'de oturmakta olan ünlü flüt ve ney ustası Hacı Tekbilek'i de bu çalışmaya katacaktım. Bir de kontrbas kullanmak istiyordum. Ama bu kadar büyük değişikliğe bir defada cesaret edemiyordum. İyi ama böyle bir plağı kaydedecek ve yayınlayacak para da yoktu bende. Oysa Türkiye'de iyiden iyiye ünlendiğim anlaşılıyordu. Orada olsam plağı gerçekleştirebilirdim. O sırada Dinç Gürs adlı arkadaşım imdada yetişti. Yakın dostlarımız olan Dinç ve Fin İsveçli karısı Bambi, İtalyan eşyası satan bir dükkan işletiyorlardı. Onunla bir plak şirketi kurduk. Adı Anatolia idi. Slusen'deki Decibel Stüdyo'da yer ayırtıp kayıtları başladık. Her gün yaptığımız kayıtları kasete aktarıyor ve normal ortamlarda nasıl tınladığını ölçmek için olmadık müzik aletlerini takıp dinliyorduk. Bu işlem kimi zaman yere halının üstüne uzanarak piyasadaki en kötü kasetçilerde kaseti dinlemeye kadar uzanıyordu. Kayıtlarda bir gariplik vardı ve biz bunu neredeyse plağı bitirdiğimiz zaman fark ettik. İsveçli ses teknisyeni stereo kanallarını doğru ayarlamamıştı. Faz karışması oluyordu. Ne de olsa ucuz etin yahnisiydi bizim çalışma. Desibel'deki kayıtları iptal edip başka bir stüdyo bulduk. Burada büyük bir heyecan içinde kayıtları bitirdik. Uzun çalar kalıplarını da Stockholm'da yaptırdık. Sonra Dinç bu kalıpları alıp İstanbul'a gitti. Orada anlaşma yaptığı melodi plak aracılığıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı uzun çaları çıkardı. Yıldırım bölgedeki Hüseyin'den öğrendiğim türkü plağa adını vermişti. Kapağı okul arkadaşım Mehmet Sönmez yapmıştı. Aynı plak Ballad of the Thousand Bulls adlı başlığıyla Stockholm'de yayınlandı. 20. ayrımın sonu sayfa 190, devamı 21. ayrımda.